Ayrım 14. Bütün masallar, bütün öyküler. Beşinci kısım. Düğünün ikinci kere ertelenmesi Mr. Merton'ın keyfini bir hayli kaçırmıştı. Düğünde giyeceği elbiseyi ısmarlamış bulunan Lady Julia da Sybil'ı nişanı atmaya ikna etmek için elinden geleni yaptı. Sybil ise annesini çok sevmekle birlikte tüm hayatını Lord Arthur'un ellerine emanet etmişti. Ve Lady Julia ne derse desin inandığı yoldan dönmeyecekti. Lord Arthur'a gelince, korkunç hayal kırıklığını yenmesi günler almıştı ve bir süre sinirleri tamamen harap vaziyetteydi. Fakat mükemmel sağduyusu çok geçmeden galebe çaldı ve sağlam pratik zihni onun nasıl davranması gerektiği konusunda çok geçmeden yardımına koştu. Zehir tam bir fiyasko olduğuna göre denemesi gereken şey dinamit ya da benzeri bir patlayıcıydı. Bu nedenle dost ve akraba listesini yeniden gözden geçirdi ve uzun uzun düşünüp taşındıktan sonra amcası Chichester başpapazını havaya uçurmaya karar verdi. Son derece kültürlü ve bilgili bir adam olan başpapaz saatlerden son derece hoşlanırdı ve 15. yüzyıldan günümüze kadar bu zaman makinelerinin her çeşidinden oluşan harikulade bir koleksiyonu vardı. Lord Arthur öyle geliyordu ki sevgili başpapazın bu merakı planını tamamına erdirmek için mükemmel bir fırsat sağlayacaktı. Patlayıcı düzeneyi nereden edineceği tabii apayrı bir meseleydi. Londra rehberi ona bu konuda bir bilgi vermiyordu. Konuyu danışmak için Scotland Yard'a gitmenin de pek bir işe yaramayacağını hissediyordu. Çünkü onların da dinamitçilerin yapıp ettikleri konusunda patlama ertesine kadar hiçbir malumatları olmuyor gibiydi. Hatta o zaman bile pek olduğu söylenemezdi. Birden aklına arkadaşı Rubalov geldi. Son derece devrim yanlısı eğilimleri olan genç bir Rus. Onunla kışın Lady Windermere'in evinde tanışmıştı. Kont Rubalov hesapça Çar Büyük Petrol'un hayatı üzerine bir kitap yazmaktaydı. Ve İngiltere'de bulunuşu da Çar'ın bu ülkede gemi marangozu olarak bulunduğu yıllara ait belgeleri incelemek içindi. Ama herkes onun bir nihilist ajan olduğundan emin gözüküyordu. Rus elçiliğinin onun Londra'da ikametine pek olumlu gözle bakmadığına da kuşku yoktu. Lord Arthur onun tam aradığı adam olduğu duygusuna kapıldı. Tavsiye ve yardım istemek için Bloomsbury'deki evine gitti. "Demek ki ciddi ciddi politika yatılacaksınız," dedi Kont Rubalov. Lord Arthur ona giriştiği işin mahiyetini anlattığında. Fakat gösterişin her türlüsünden nefret eden Lord Arthur, ona sosyal meselelerle en ufak bir ilgisi olmadığını, patlayıcı düzeneyi sadece kendisinden başka hiç kimseyi ilgilendirmeyen bir aile meselesi için istediğini itiraf etmek zorunda hissetti. Kont Rubalov ona bir süre şaşkınlıkla baktı. Sonra ciddi olduğunu görünce bir kağıt parçasının üzerine bir adres yazdı, parafladı ve masanın üzerinden ona uzattı. "Scotland Yard bu adresi elde etmek için neler vermezdi aziz dostum?" "Onların eline geçmeyecek," diye bağırdı Lord Arthur bir kahkaha atarak. Genç Rus'un elini hararetle sıktıktan sonra koşarak merdivenlerden aşağı indi. Elindeki kağıdı inceledi ve arabacıya Soho meydanına gitmesini söyledi. Orada arabayı savdı ve Greek sokağından aşağıya doğru acelesiz adımlarla yürümeye başladı. Sonunda Bale Meydanı denen bir yere geldi. Bir kemerin altından geçti ve kendini tuhaf bir çıkmaz sokakta buldu. Görüldüğü kadarıyla burada bir Fransız çamaşırhanesi faaliyet göstermekteydi. Çünkü bir evden ötekine mükemmel bir çamaşır ipi sistemi kurulmuştu ve sabah rüzgarında beyaz çarşaflar çırpınmaktaydı. Çıkmazın sonuna kadar yürüdü ve küçük yeşil bir evin kapısını çaldı. Aradan biraz vakit geçti. Bu arada bütün evlerin pencereleri dışarıya bakan, hatları seçilmeyen yüzlerle dolmuştu. Kapı oldukça sert görünüşlü bir yabancı tarafından açıldı ve yabancı ona çok kötü bir İngilizce ile ne istediğini sordu. Lord Arthur ona Kont Rubalov'un yazdığı kağıdı uzattı. Adam bunu görünce bir reverans yaptı ve Lord Arthur'u giriş katta son derece döküntü bir bekleme odasına buyur etti. Ve birkaç dakika sonra İngiltere'de tanındığı adıyla Herr Winkelkopf boynunda bir hayli şarap lekesi olan bir peçete ve sol elinde bir çatalla apar topar odaya daldı. "Beni size Kont Rubalov yolladı," dedi Lord Arthur bir reverans yaparak. "Sizinle bir iş meselesi hakkında küçük bir görüşme yapmak arzusundayım. Adım Smith, Mr. Robert Smith ve benim için bombalı bir saat tedarik etmenizi istiyorum." Tanıştığımıza memnun oldum Lord Arthur dedi sevimli ufak tefek Alman gülerek. O kadar şaşırmayınız. Herkesi tanımak benim görevim. Sizi bir akşam Lady Windermere'in evinde gördüğümü hatırlıyorum. Umarım Lady Hazretlerinin keyfi yerindedir. Kahvaltımı bitirinceye kadar benimle sofraya buyurmaz mısınız? Nefis bir pate var ve dostlarım benim Ren şarabımın Alman konsolosluğunda içtiklerinden daha iyi olduğunu söylemek nezaketini gösteriyorlar. Ve Lord Arthur henüz daha tanınmanın şaşkınlığını üstünden atamamışken kendini arka odada bir masanın başına oturmuş, üstünde imparatorluk arması bulunan açık sarı bir Alman şarap bardağından son derece leziz bir Marco Brunner şarabını yudumlarken buldu. Bir taraftan da ünlü suikastçı ile olabilecek en dostane biçimde çene çalmaktaydı. ''Bombalı saatler'' dedi Herr Winkelkopf. ''İthal edilmeye pek elverişli olmayan nesneler. Çünkü gümrükten geçmeleri mümkün olsa bile trenler o kadar düzensiz ki ulaşmaları gereken yere ulaşamadan infilak ediyorlar. Fakat eğer evde kullanılmak üzere istiyorsanız size gayet güzel bir mal verebilirim ve sonuçtan memnun kalacağınızı garanti ederim. Kimin için olduğunu sorabilir miyim? Eğer polis ya da Scotland Yard bağlantılı biri için kullanacaksanız korkarım size hiçbir yardımım dokunamaz.'' İngiliz polis müfettişleri hakikaten bizim en iyi dostlarımızdır. Çünkü çoğunlukla onların aptallığı sayesinde her istediğimizi yapabildiğimizi görmüşümdür. Bir tanesini bile feda edemem. Sizi temin ederim dedi Lord Arthur. Bu konunun polisle hiçbir alakası yok. Aslını isterseniz bomba Chichester başpapazının üzerinde kullanılacak. Aman aman, din konusundaki duygularınızın bu kadar güçlü olduğunu tahmin etmemiştim Lord Arthur. Günümüzde sizin gibi gençlere pek rastlanmıyor. Korkarım beni abartıyorsunuz Herr Winkelkopf dedi Lord Arthur kızararak. Aslını isterseniz teolojiden anlamam bile. O zaman tamamen şahsi bir mesele öyle mi? Tamamen şahsi. Herr Winkelkopf omuzlarını silkti, odadan çıktı. Birkaç dakika sonra bir peni büyüklüğünde yuvarlak bir dinamit kalıbı ve küçük cici Fransız işi bir saatle geri döndü. Saatin üzerinde çok başlı despotizm yılanın ayakları altında ezen yaldızlı pirinçten bir hürriyet figürü vardı. Bunu görünce Lord Arthur'un yüzü aydınlandı. Tam aradığım şey diye bağırdı. Anlatın bana nasıl patlatılıyor bu? Ah işte işin orası benim sırrım diye cevap verdi Herr Winkelkopf. İcadını anlaşılabilir bir gurur ifadesiyle inceleyerek. Ne zaman patlamasını istediğinizi söyleyin mekanizmayı o zaman ayarlayayım. Evet, bugün salı. Bir an önce adrese yollayabilseydiniz. Bu imkansız. Elimde Moskova'daki arkadaşlarım için yapmam gereken epeyce önemli işler var. Gene de yarın yollayabilirim. Ah, ferah ferah yeter dedi Lord Arthur kibarca. Eğer yarın akşam ya da perşembe sabahı şahsın eline ulaşırsa, patlama zamanı içinse cuma öğleyin diyelim tam olarak. Başpapaz o saatte hep evde olur. Cuma öğleyin diye tekrarladı Herr Winkelkopf ve şöminenin yakınındaki bir yazı masasının üzerindeki bir deftere bu mealde bir not düştü. Şimdi de dedi Lord Arthur oturduğu yerden kalkarak lütfen size olan borcumu söyleyiniz. Bu o kadar önemsiz bir iş ki Lord Arthur sizden para almayacağım. Dinamit 7 şilin 6 peni, saat 3 pound 10 şilin, nakliye ücreti ise 5 şilin civarı. Kont Ruvalov'un bir dostuna yardımcı olmak beni mutlu eder. Peki sizin emeğiniz Herr Winkelkopf? Oo, lafı mı olur? Benim için bir zevk. Ben para için yapmıyorum bu işleri. Tamamıyla sanatım için yaşıyorum. Lord Arthur 4 pound 2 şilin 6 peniyi masanın üzerine bıraktı. Ufak tefek Alman'a zahmetleri için teşekkür etti. Gelecek cumartesi günü yenecek erken akşam yemeğinde gelip bazı anarşistlerle tanışması için yapılan daveti geri çevirmeyi de başardıktan sonra evden ayrıldı ve parka yollandı. Bunu izleyen iki gün içinde son derece heyecanlıydı ve cuma günü saat 12'de haberleri beklemek üzere Buckingham Kulübü'ne yollandı. Bütün bir öğleden sonra yüzünde hiçbir ifade okunmayan kapıcı, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen at yarışı sonuçları, boşanma davası kararları, hava durumu vesaire bildiren telgrafları tahtaya asıp durdu. Bu arada telgrafın şeridi de tıkır tıkır avam kamerasında bütün gece süren oturum ya da borsada baş gösteren küçük panik gibi bıktırıcı haberleri geçti durdu. Saat 4'te akşam gazeteleri geldi. Lord Arthur da o sabah Güney Afrika'daki misyonlar ve her bucakta kara derili birer rahip bulundurmanın ehvenliği hakkında yaptığı konuşmaya ilişkin haberleri okumak isteyen ve her nedense Evening News'a karşı güçlü bir ön yargı besleyen Albay Goodchild'ı müthiş sinirlendirerek Pall Mall, St. James, Globe ve Echo'yu kaptığı gibi hemen kütüphaneye girip gözden kayboldu. Gel gelelim, gazetelerin hiçbirinde Chichester'a dair en ufak bir anıştırma dahi yoktu. Ve Lord Arthur girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını düşündü. Bu onun için korkunç bir darbeydi ve bir süre müthiş bozuk bir moralle gezdi. Ertesi gün ziyaretine gittiği Herr Winkelkopf bin bir özür diledi. Ve ona bilabedel başka bir bombalı saat ya da indirimli fiyattan bir kasa nitroglyserin vermeyi teklif etti. Fakat Lord Arthur patlayıcılara olan bütün inancını kaybetmişti. Ve hatta Herr Winkelkopf günümüzde her şeyin çok bozulduğunu, dinamiti bile katışıksız bulmanın mümkün olmadığını itiraf etti. Mamafi küçük Alman düzenekte bir bozukluk olmuş olması gerektiğini kendi ağzıyla itiraf etmekle birlikte saatin gene de işleyebileceği konusunda ümitsiz değildi. Örnek olarak da bir keresinde Odessa askeri hükümetine yolladığı ve 10 gün içinde patlamaya ayarlı olduğu halde 3 ay boyunca patlamamış olan bir barometreyi gösterdi. Nihayet patladığında vali kentten 6 hafta önce ayrılmış olduğundan yalnızca bir hizmetçi kızı atomlarına ayırdığıyla kalmıştı. Fakat en azından dinamitin imha gücünün düzeneğin kontrolünde olduğu sürece biraz zamanı şaşırmakla birlikte güçlü bir vasıta olduğunu kanıtlıyordu. Lord Arthur bu bilgiyle bir parça da olsa avundu ama burada bile hayal kırıklığıyla karşılaşacaktı. Çünkü bundan 2 gün sonra merdivenleri çıkarken Düşes onu odasına çağırdı ve papaz evinden biraz önce gelmiş bulunan bir mektubu gösterdi. ''Jane çok hoş mektuplar yazıyor'' dedi Düşes. ''Gerçekten okumalısın şu sonuncusunu. Moody'den bize yolladıkları romanlar kadar iyi.'' Lord Arthur mektubu onun elinden kaptı. Mektupta şunlar yazılıydı. Papaz Evi, Chichester, 27 Mayıs. Sevgili halacığım, Dorcas Derneği için yolladığınız fanila kumaş için çok teşekkür ederim. Basma için de. Sizinle tamamen aynı fikirdeyim. Onların ille de güzel şeyler giyeceğiz diye tutturmaları saçmalık. Ama günümüzde herkes o kadar radikal ve münafık ki insanlara yüksek sınıflar gibi giyinmeye çalışmamaları gerektiğini anlatmak oldukça zor. Başımıza taş mı yağacak bilmiyorum. Babamın da vaazlarında sık sık söylediği gibi bir inançsızlık çağında yaşıyoruz. Meçhul bir hayranının babama yolladığı bir saatle çok eğlendik geçen perşembe günü. Londra'dan tahta bir kutu içinde geldi. Taşıma bedeli ödenmiş olarak. Babam bunu serbestlik hürriyet midir başlıklı dikkate değer vaazını okumuş bulunan birinin yolladığını düşünüyor. Çünkü saatin üzerinde bir kadın figürü var ki babamın dediğine bakılırsa başında hürriyet kukuletası varmış. Ben pek hoş bulmadım doğrusu ama babam tarihi bir şey olduğunu söylüyor. Demek ki iyi bir şey. Parker saati kutusundan çıkardı, babam da kütüphanedeki rafın üzerine koydu. Cuma sabahı hep birlikte oturuyorduk. Tam o sırada saat 12'yi çaldı. Kurma sesi gibi bir şey duyuldu, kadın figürünün ayağının dibinden küçük bir duman çıktı. Hürriyet heykeli düştü ve şöminenin ızgarasında burnunu kırdı. Maria oldukça telaşlandı ama manzara o kadar gülünçtü ki James'le ben kahkaha krizlerine tutulduk. Hatta babam bile eğlendi. Saati inceledik, meğer bir tür çalar saatmiş. Belli bir saati ayarlayıp küçük bir çekicin altına biraz barut ve bir de mantar koyuyorsunuz. İstediğiniz saatte patlıyormuş. Babam onun kütüphanede durmaması gerektiğini söyledi, gürültü yapıyormuş. Reggie de aldı onu çalışma odasına götürdü. Bütün gün küçük küçük patlayıp duruyor. Arthur'a düğün hediyesi olarak yollasak hoşlanır mı dersiniz? Herhalde Londra'da çok modadır bunlar. Babam bunların çok işe yarayacağını, çünkü hürriyetin sür git devam edemeyeceğini, er geç sakit olacağını gösterdiklerini söylüyor. Babam hürriyetin Fransız devrimi sırasında icat edildiğini söylüyor. Ne korkunç değil mi? Kalkıp Dorcas Derneği'ne gitmeliyim. Onlara sizin son derece öğretici mektubunuzu okumam gerekiyor. Halacığım, onların hayattaki konumları icabı sadece çirkin şeyler giymeleri gerektiği yolundaki düşünceniz ne kadar doğru. Giyeceklerini kendilerine dert etmeleri ne saçma değil mi? Daha önemli bir sürü şey varken bu dünyada ve ötekinde. Çiçekli poplininizin dikişinin iyi olduğuna ve dantelinizin yırtılmadığına sevindim. Ben büyük incelik göstererek bana verdiğiniz sarı saten elbisenizi çarşamba günü piskoposlara giderken giyeceğim. Sanıyorum yakışacak. Siz olsanız fiyonk takar mıydınız, takmaz mıydınız? Jennings şimdilerde herkesin fiyonk taktığını söylüyor. İç etekle farbelalı olmalıymış. Bu arada Reggie'nin orada bir patlama daha oldu. Babam da saati ahıra yollattı. Sanıyorum babam başlangıçta eğlendiği kadar eğlenmiyor artık saatle. Gene de kendisine böyle cici ve marifetli bir oyuncak gönderilmesinden ötürü gururu okşandı tabii. Demek ki insanlar vaazlarını okuyorlar ve onlardan ders alıyorlar. Babam sevgilerini yolluyor. James, Reggie ve Maria da. Cecil eniştemin damla hastalığının iyi olduğunu ümit ederim. Biliniz ki her zaman sizi seven yeğeniniz, Jane Percy. Not, fiyonklar hakkında mutlaka yazınız bana. Jennings onların moda olduğunda ısrar ediyor. Lord Arthur mektubu okuyunca o kadar ciddileşti ve dertlendi ki düşes kahkahalara boğuldu. Arthurcuğum, canım diye bağırdı. Sana bir daha dünyada genç kız mektubu okutmayacağım. Fakat saat hakkında ne demeli? Çok iyi bir icat bence. Keşke bende de bir tane olsa. Benim o saatler hakkında pek iyi düşüncelerim yok dedi Lord Arthur hüzünlü bir gülümsemeyle. Ve annesini öptükten sonra odayı terk etti. Yukarı çıktığında kendini bir divanın üzerine attı ve gözleri yaşlarla doldu. Şu cinayeti işlemek için elinden geleni yapmıştı ama her iki girişimi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Üstelik de kabahat onda olmadığı halde. Görevini yapmaya çalışmıştı fakat sanki kaderin ta kendisi ona ihanet ediyordu. İyi niyetli olmanın bir sonuç getirmediği, asil davranmanın boşuna olduğu duygusuyla boğuluyordu sanki. Belki de evlenmekten tamamen vazgeçmek en iyisi olacaktı. Sibyl acı çekecekti. Evet ama çekeceği acı onun soylu yaratılışını gerçekten lekeleyemezdi. Kendisine gelince ne fark ederdi ki? Her savaşta birileri ölür, her dava için birileri canını verirdi. Hayat ona zevk vermeyecekse ölüm de yüreğine dehşet salmazdı. Bırak kader ağlarını örsün. Ona yardım etmek için yerinden bile kımıldamayacaktı. Saat 7:30'da giyinip kulübe yollandı. Sir Witton bir grup gençle birlikte oradaydı. Onlarla yemek yemek zorunda kaldı. Sudan sohbetleri ve anlamsız şakaları onu ilgilendirmiyordu. Ve kahve servisi yapılır yapılmaz bir randevusu olduğu yalanını uydurarak yanlarından ayrıldı. Kulüpten çıkarken kapıdaki bekçi ona bir mektup uzattı. Mektup Herr Winkelkopf'tandı. Yarın akşam gelmesini ve açılır açılmaz infilak eden patlayıcı bir şemsiyeye göz atmasını istiyordu. Bu çok yeni bir icattı ve Cenevre'den yeni gelmişti. Mektubu yırtıp küçük küçük parçalara ayırdı. Artık hiçbir denemeye girişmemeye karar vermişti. Çıktı, Thames kıyısına doğru yürüdü ve saatlerce nehir kıyısında oturdu. Ay bir aslanın gözü gibi kirli sarı bulutların arasından bakıyor ve sayısız yıldız mor bir kubbeye serpilmiş altın tozu gibi gök kubbeyi süslüyordu. Arada sırada dalgalı suya bir çatana giriyor ve akıntıda süzülüyor, trenler çığlıklar atarak köprüyü geçerken demiryolu sinyalleri yeşilden kızıla dönüyordu. Bir müddet sonra Westminster'ın uzun kulesi soğuk bir gümbürtüyle saat 12'yi vurdu ve yankılı çanın her vuruşunda gece sarsılır gibi oldu. Derken rayların ışıkları söndü. Dev bir direğin üzerinde sadece bir tek ışık iri bir yakut gibi yanmaya devam etti. Ve şehrin gürültüsü giderek uzaklaştı. Saat 2'de kalktı ve Blackfriars'a doğru yürümeye başladı. Her şey ne kadar da gerçek dışı görünüyordu. Nasıl da garip bir rüyaya benziyordu. Nehrin karşı kıyısındaki evler sanki karanlıktan oyulmuş gibiydi. İnsan dünyanın gümüşten ve gölgeden yeni baştan inşa edildiğini söyleyebilirdi. St. Paul's Kilisesi'nin kubbesi koyu renkli gökyüzüne karşı kocaman bir köpük gibi yükseliyordu. Kleopatra'nın iğnesine doğru yaklaşırken korkuluğa yaslanmış bir adam gördü. Yakınına gelince adam başını kaldırdı ve gaz lambasının ışığı adamın yüzünü aydınlattı. Mr. Podgers'tı bu, el uzmanı. Bu şişko, delisi gevşemiş surat, altın çerçeveli gözlükler, hastalıklı cılız tebessüm, şehvetli ağız başkasının olamazdı. Lord Arthur durdu. Aklından yıldırım gibi harikulade bir fikir geldi geçti. Sinsice adamın arkasına dolandı. Bir anda Mr. Podgers'ı bacaklarından yakalamış ve onu Thames'e atmıştı bile. Kaba bir küfür, kof bir şapırtı, her şey yeniden sessizliğe bürünmüştü. Lord Arthur kaygılı gözlerle aşağıya baktı. Fakat el uzmanından geriye ay ışığıyla aydınlanmış bir girdabın üzerinde dönüp duran bir silindir şapkadan başka bir iz kalmamıştı. Bir zaman sonra o da battı ve Mr. Podgers'tan geriye hiçbir iz kalmadı. Bir tek kez şekilsiz kamburumsu bir karaltının köprünün yanındaki merdivenlere erişmeye çalıştığını gördü. Ve içini korkunç bir başarısızlık duygusu kapladı. Ama çok geçmeden bunun sadece bir yansıma olduğu ortaya çıktı. Ay bulutun arkasından çıkınca gölgede kaybolmuştu. Sonunda kader hükmünü yerine getirmişti galiba. Derin bir iç geçirdi, rahatlamıştı ve Sibyl'ın adı dudaklarına geldi. ''Bir şey mi düşürdünüz Sir?'' dedi birden arkasında bir ses. Döndü ve elinde kısa bir mesafeyi aydınlatan feneriyle bir polis gördü. ''Önemli bir şey değil onbaşı'' diye cevap verdi gülümseyerek. Geçmekte olan bir at arabasına el etti. Arabaya atladı ve arabacıya Belgrave Meydanı'na çekmesini söyledi. Bunu izleyen iki gün içinde umutla korku arasında gidip geldi. Mr. Podgers'ın odaya girivereceğini sandığı anlar oldu. Ama bir yandan da kaderin kendisine bu kadar adaletsizce davranmayacağı duygusu vardı içinde. İki kez el uzmanının West Moon sokağındaki adresine gitti. Fakat bir türlü zili çalamadı. Hem kesin bir haber almak istiyor hem de bundan korkuyordu. Sonunda kesin bir haber geldi. Kulübün sigara odasında oturmuş çay içiyor, bir yandan da gayet bezgince Sorbito'nun Gaiety'de çalınan en son komik şarkı hakkında söylediklerine kulak veriyordu ki garson elinde akşam gazeteleriyle içeri girdi. Lord Arthur St. James'i eline aldı. Gelişi güzel sayfaları çevirirken şu garip başlık dikkatini çekti. El okuyucunun intiharı. Heyecandan beti benzi atmış bir halde okumaya başladı. Paragrafta şunlar yazılıydı. Dün sabah saat 7'de tanınmış el okuyuculardan Mr. Septimus R. Podgers'ın cesedi Greenwich'te Ship Oteli'nin önünde karaya vurmuştur. Talihsiz centilmen birkaç gündür kayıptı ve el okuyuculuğu çevrelerinde hayatından kuşku duyulmaya başlanmıştı. Kendisinin aşırı çalışmadan kaynaklanan geçici bir akli rahatsızlığın etkisi altında intihar ettiği tahmin edilmekte olup adli tıbbın bugün akşam üzeri vardığı karar da bu yöndedir. Mr. Podgers yakında yayımlandığında hiç kuşkusuz büyük bir ilgiyle karşılanacak olan İnsan Eli adlı geniş kapsamlı bir çalışmayı henüz tamamlamış bulunmaktaydı. Müteveffa 65 yaşında olup geride kalan akrabası bulunmadığı sanılıyor. Lord Arthur kendisini durdurmak için boşu boşuna çaba harcayan kapıdaki bekçinin şaşkınlığını aldırmadan elinde gazeteyle kulüpten fırladı ve hemen Park Lane'e yollandı. Sibyl onu pencereden gördü ve içinden bir şeyler onun iyi haberler getirmekte olduğunu söyledi. Karşılamak için aşağıya koştu ve onun yüzünü gördüğünde her şeyin yoluna girdiğini anladı. ''Sibyl, sevgilim!'' diye bağırdı Arthur. ''Haydi hemen yarın evlenelim.'' ''Deli çocuk ama daha pasta bile ısmarlanmadı ki'' dedi Sibyl, gözyaşlarının gerisinde gülümseyerek. 6. Kısım. Birkaç hafta sonra düğün yapıldığında St. Peter Kilisesi'ni dolduran gayet şık bir kalabalıktı. Düğün vaazı Chichester Başpapazı tarafından son derece etkileyici bir biçimde verildi. Ve herkes gelinle damat kadar güzel bir çift görmedikleri konusunda fikir birliğine vardı. Güzel olmanın ötesindeydiler, oysa mutluydular. Lord Arthur bir an bile Sibyl'ın uğruna çektiklerine pişman olmamıştı. Öte yandan Sibyl de ona bir kadının bir erkeğe verebileceklerinin en iyisini vermişti. Taparcasına hayrandık, sevecenlik ve aşk. Onların aşkları gerçekle sınanınca ölmemişti. Kendilerini hep genç hissettiler. 2 yıl sonra iki güzel çocukları olduğunda Lady Windermere, Elton Priory'ye ziyaretlerine geldi. Burası Dük'ün oğluna düğün hediyesi olarak verdiği eski güzel bir mülktü. Bir akşam üzeri Lady Windermere, Lady Arthur'la bahçede bir ıhlamur ağacının altında oturmuş, küçük oğlanla kızın iki güneş ışığı gibi iki yanı güllerle süslü yolda oynayışlarını seyrederken birden ev sahibesinin elini eline aldı ve ''Mutlu musun Sibyl?'' diye sordu. ''Sevgili Lady Windermere, elbette mutluyum. Siz değil misiniz?'' ''Mutlu olmaya vaktim yok Sibyl. Her zaman bana takdim edilen son insanı beğeniyorum. Fakat genellikle insanları tanır tanımaz onlardan bıkıyorum.'' ''Aslanlarını sizi tatmin etmiyor mu Lady Windermere?'' ''Aman hayatım, hayır. Aslanlar ancak bir mevsim gidiyor. Yereleri tıraş edilir edilmez hayattaki en can sıkıcı yaratıklar haline geliyorlar. Ayrıca onlara gerçekten iyi davranacak olursan çok kötü karşılık veriyorlar. Şu korkunç Mr. Podgers'ı hatırlıyor musun? Feci bir sahtekar olduğu ortaya çıktı. Elbette umurumda değildi. Hatta benden para istemeye kalkışında bile onu bağışladım. Ama kur yapmaya kalkması çekilecek şey değildi. beni el okuma ilminden gerçekten soğuttu. Şimdi telepatiyle ilgileniyorum. Çok daha eğlenceli. Bu evde el okuma ilminin aleyhinde konuşmamalısınız Lady Windermere. Arthur'un hakkında atılıp tutulmasını sevmediği tek konu bu. Emin olun çok ciddidir bu konuda.
İnandığını söylemek istemiyorsun değil mi Sybil?
Ona sorun Lady Windermere, işte kendisi geldi. Lord Arthur elinde sarı güllerden kocaman bir demet ve eteğinde oynaşan çocuklarıyla uzaktan onlara doğru geliyordu.
Lord Arthur?
Evet Lady Windermere.
El okuma ilmine inandığınızı söylemeyeceksiniz bana değil mi?
Elbette inanıyorum dedi genç adam gülümseyerek.
Peki neden?
Tüm mutluluğumu ona borçluyum da ondan diye mırıldandı Lord Arthur kendini bir hasır sandalyeye atarak.
Sevgili Lord Arthur, neyi borçluymuşsunuz ona bakalım?
Sybil'ı derken gülümsedi adam. Karısına gülleri uzattı ve onun menekşe rengi gözlerinin içine baktı.
Ne saçmalık diye bağırdı Lady Windermere. Hayatımda böyle saçmalık duymadım.